Ayrım 44, sayfa 544. 129. Vittoria Vetra, Sistine Şapeli'nin dışındaki koridorda, papalık merdivenlerinin altındaki bir bankta uyuşmuş halde oturuyordu. Arka kapıdan yaklaşan silüeti gördüğünde başka bir hayalet görüp görmediğini merak etti. Sargılıydı, topallıyordu ve bir çeşit hastane kıyafeti giyiyordu. Vittoria ayağa kalktı, gördüklerine inanamıyordu. Robert? Cevap vermedi. Doğruca yanına gidip Victoria'yı kollarına aldı. İçgüdüyle dudakları birleşti ve uzun uzun öpüştüler. Victoria gözlerinin yaşlarla dolduğunu hissetti. Ah tanrım, ah teşekkürler tanrım. Bu sefer tutkuyla onu bir kez daha öptü ve Victoria kendini onun kollarına bıraktı. Sanki birbirlerini yıllardır tanıyorlarmış gibi vücutları kenetlenmişti. Victoria duyduğu korku ve acıyı unuttu. Gözlerini kapatarak kendini o anın sarhoşluğuna bıraktı. Birisi, bu Tanrı'nın isteği diye bağırırken sesi Sistine Şapeli'nde yankılanıyordu. O şeytani patlamadan seçilmiş olanın dışında kim kurtulabilirdi? Şapelin arka tarafından gelen bir ses, ben dedi. Mortati ile diğerleri dönüp orta koridorda yürüyen pejmürde adama baktılar. Bay Langdon, tek kelime etmeden şapelin önünde yürüdü. Victoria Vetra içeri girmişti. Ardından iki muhafız, üstünde büyük bir televizyon taşıdıkları el arabasıyla koşuşturdular. Langdon yüzünü kardinallere dönerek televizyonu prize takmalarını bekledi. Sonra muhafızlara çıkmalarını işaret etti. Muhafızlar kapıyı arkalarından kapatarak çıktılar. Şimdi içeride sadece Langdon, Victoria ve kardinaller kalmıştı. Langdon, Sonny Rubin'in görüntü fişini televizyona taktı, ardından play tuşuna bastı. Televizyon başta cızırdayarak göstermeye başladı. Kardinallerin önündeki sahnede Papa'nın özel dairesi görünüyordu. Tuhaf görüntüler gizli kameradan çekilmiş gibiydi. Ekranın ortasındaki kamerlengo, şöminenin önündeki loş ışıkta duruyordu. Kameraya doğru konuşuyormuş gibi görünmesine rağmen, kısa süre sonra biriyle konuştuğu anlaşıldı. Bu kaydı yapan kişiyle. Langdon onlara görüntüleri CERN direktörü Maximilian Kohler'in çektiğini anlattı. Kohler bu görüşmeyi, tekerlekli iskemlesinin kolunun altına gizlenen minik bir kamerayla yalnızca bir saat önce çekmişti. Mortati ile kardinaller şaşkınlık içinde izliyorlardı. Bu sırada konuşmalar geçtiği halde Langdon filmi geri sarmadı. Kardinallerin görmesini istediği sahne geliyordu. Kamerlengo, Leonardo Vetra günlük mü tutuyordu diyordu. Sanırım bu CERN için iyi haber demek, eğer günlüklerde karşı madde yaratmakta kullandığı yöntemleri anlatıyorsa. Kohler, hayır, anlatmıyor diyordu. Bu yöntemlerin Leonardo ile birlikte öldüğünü bilmek sizi rahatlatacaktır. Bununla birlikte günlüklerinde başka bir şeyden bahsediyor, sizden. Kamerlengo endişeli görünüyordu. Anlamıyorum. Leonardo'nun geçen ay yaptığı bir toplantıdan bahsediyor. Sizinle. Kamerlengo biraz tereddüt ettikten sonra kapıya baktı. Roger, bana danışmadan sizi içeri almamalıydı. Buraya nasıl girdiniz? Roger gerçeği biliyor. Onu arayıp yaptıklarınızı anlattım. Yaptıklarımı mı? Ona her ne hikaye anlattıysanız, Roger bir İsviçreli muhafızdır ve Kamerlengo yerine haşin bir bilim adamına inanmayacak kadar inanç sahibidir. Aslına bakarsanız inanmayacak kadar vicdan sahibiymiş. O kadar vicdanlı ki, en sadık muhafızlarından birinin kiliseye ihanet ettiğini gösteren deliller olmasına rağmen bunu kabul etmeyi reddetti. Gün boyunca başka bir açıklama arayıp durdu. Siz de ona bu açıklamayı yaptınız demek. Gerçeği, her ne kadar şok edici olsa da. Eğer Roger size inansaydı beni tutuklardı. Hayır, bunu yapmasına izin vermezdim. Bu görüşmeyi ayarlaması karşılığında konuşmayacağımı garanti ettim. Kamerlengo garip bir kahkaha attı. Muhtemelen kimsenin inanmayacağı bir hikayeyle kiliseye şantaj yapmayı mı düşünüyorsunuz? Şantaj yapmaya ihtiyacım yok. Sadece gerçeği sizden duymak istiyorum. Leonardo Vetra dostumdu. Kamerlengo hiçbir şey söylemedi. Sadece Kohler'e bakıyordu. Kohler, buna ne dersiniz diye üsteledi. Leonardo Vetra yaklaşık bir ay önce Papa ile acilen görüşmek istediğini size bildirdi. Siz bu görüşmeyi sağladınız çünkü Papa Leonardo'nun çalışmalarının hayranıydı ve Leonardo durumun acil olduğunu söylemişti. Kamerlengo yüzünü ateşe döndü. Hiçbir şey söylemiyordu. Leonardo büyük bir gizlilik içinde Vatikan'a geldi. Buraya gelerek kızının güvenine ihanet ediyordu ki bu ona huzursuzluk veriyordu. Ama başka seçeneği olmadığını hissediyordu. Yaptığı araştırma onu ikileme düşürmüştü ve kiliseden dini tavsiye almaya ihtiyacı vardı. Özel bir toplantıda size ve Papa'ya çok derin dini anlamları olan bilimsel bir keşifte bulunduğunu anlattı. Başlangıcın fiziksel açıdan mümkün olduğunu ve yoğun enerji kaynaklarının, Vetra buna Tanrı diyordu, yaratılış anını tekrarlayabileceğini kanıtlamıştı. Sessizlik. Kohler, Papa çok etkilenmişti diyerek devam etti. Leonardo'nun bunu halka açıklamasını istedi. Papa Hazretleri bu buluşun bilimle din arasındaki boşluğu doldurabileceğini düşünmüştü. Ki bu Papa'nın hayallerinden biriydi. Ardından Leonardo size madalyonun öbür yüzünü açıkladı. Kilisenin danışmanlığına başvurma sebebini. Görünüşe bakılırsa aynı İncil'de kehanet edildiği gibi onun yaratılış deneyi de her şeyi çiftler halinde yaratıyordu. Zıtlar, ışık ve karanlık. Vetra maddeyi yaratmanın yanı sıra karşı maddeyi de yaratmıştı. Devam edeyim mi? Kamerlengo susuyordu. Yere çömelip kömürleri karıştırdı. Kohler, Leonardo Vetra buraya geldikten sonra dedi. Onun çalışmasını görmek için siz CERN'e geldiniz. Leonardo'nun günlüklerinde onun laboratuvarını şahsen ziyaret ettiğiniz yazıyor. Kamerlengo başını kaldırıp baktı. Kohler devam etti. Papa medyanın ilgisini çekmeden seyahat edemezdi, bu yüzden sizi gönderdi. Leonardo sizi gizli laboratuvarında gezdirdi. Size yaratılışın gücünü, yani karşı madde patlamasını, büyük patlamayı gösterdi. Bununla birlikte kilitli tuttuğu, yeni keşfinin büyük miktarlarda karşı madde üretebileceğinin kanıtı olan büyük numuneyi de gösterdi. Hayrete düşmüştünüz. Şahit olduklarınızı Papa'ya anlatmak üzere Vatikan şehrine geri döndünüz. Kamerlengo içini çekti. Peki sizi endişelendiren ne? Leonardo'nun güvenine sadık kalarak bu gece dünyanın önünde karşı madde hakkında hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmam mı? Hayır, beni rahatsız eden Leonardo Vetra'yı Tanrınızın varlığını pratik olarak kanıtladığı için öldürtmeniz. Şimdi kameraya dönen Kamerlengo'nun yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Çıkan tek ses şömine ateşinin çıtırtılarıydı. Kamera aniden sarsıldı ve ekranda Kohler'in kolu göründü. Sanki tekerlekli iskemlesinin altındaki bir şeyle uğraşıyormuş gibi öne eğilmişti. Sonra yeniden arkasına yaslandığında elinde bir silah tutuyordu. Kameranın açısı ürkütücüydü. Arka taraftan doğrultulmuş silahı ve namlunun ucundaki Kamerlengo'yu çekiyordu. Kohler, "Günahlarınızı itiraf edin peder, şimdi," dedi. Kamerlengo şaşırmış gibiydi. "Buradan asla canlı kurtulamazsın. Ölüm benim için çocukluğumdan beri bana eziyet eden inancınızdan kurtuluş olur." Kohler artık silahı iki eliyle tutuyordu. Sana bir şans veriyorum, günahlarını itiraf et. Yoksa şimdi ölürsün. Kamerlengo kapıya baktı. Kohler, Roger dışarıda diye meydan okudu. Seni öldürmeye fazlasıyla niyetti. Roger yeminli bir koruyucu. Beni buraya Roger soktu, silahlı olarak. Senin yalanlarından usanmış. Tek şansın var, itiraf et. Senin ağzından duymak istiyorum. Kamerlengo tereddüt etti. Kohler silahının horozunu çekti. Seni gerçekten öldüreceğime inanmıyor musun? Kamerlengo, sana ne söylersem söyleyeyim dedi. Senin gibi biri asla anlayamaz. Dene. Kamerlengo şöminenin loş ışığında uzunca bir süre hareketsiz durdu. Konuşmaya başladığında söyledikleri itiraftan çok yüce bir özverinin verdiği gururla yankılanıyor gibiydi. Kamerlengo, zamanın başlangıcından bu yana dedi. Bu kilise Tanrı'nın düşmanlarıyla savaşmıştır. Bazen sözlerle, bazen kılıçla. Ve hep ayakta kaldık. Kamerlengo'nun ikna edici bir sesi vardı. Ama geçmişteki şeytanlar diyerek devam etti. Ateş ve nefret şeytanlarıydı. Onlar savaşabileceğimiz düşmanlardı. Korku veren düşmanlar. Ama şeytan çok kurnazdır. Geçen zamanla birlikte görünüşünü yeni bir yüzle değiştirdi. Saf mantığın yüzüyle. Şeffaf ve sinsi. Ama eskisi gibi ruhsuz. Kamerlingo'nun sesi ani bir öfkeyle yükselmişti. Adeta değişim geçirmiş manyaklaşmıştı. Söylesene Bay Kohler. Kilise akıllarımıza mantıklı gelen şeyi nasıl lanetlesin? Artık toplumumuzun temelini oluşturan şeyi nasıl kötüleyebiliriz? Kilise uyarmak için sesini her yükselttiğinde, bize cahil diyerek siz de sesinizi yükseltiyorsunuz. Paranoyakça, idaresizde. Ve kötülüğünüz böylece büyüyor. Kendini beğenmiş bir entelektüellik perdesi ardına gizleniyor, kanser gibi yayılıyor. Kendi teknolojisinin mucizeleriyle takdis ediliyor. Kendi kendini ilahlaştırıyor. Öyle ki bir noktadan sonra artık saf erdemden başka bir şey olmadığınızdan hiç şüphe duymuyoruz. Bilim bizi hastalıklardan, açlıktan ve acıdan kurtarmaya geldi. Bilime dikkat edin. Sonsuz mucizelerin her şeye kadiri ve yardımsever tanrısı. Silahları ve karmaşayı görmezden gelin. Yalnızlığı ve sonsuz tehlikeleri unutun. Bilim geldi. Kamerlengo silaha doğru bir adım attı. Ama ben şeytanın yüzünü gördüm. Tehlikeleri gördüm. Sen neden bahsediyorsun? Vetra'nın ilmi senin tanrının varlığını kanıtladı. O senin tarafındaydı. Taraf mı? Bilim ve din bu işte birlikte değiller. Biz aynı Tanrı'yı aramıyoruz. Sen ve ben. Senin Tanrın kim? Protonlardan, kütlelerden, zerrecik yüklerinden biri mi? Senin Tanrın nasıl ilham veriyor? Senin Tanrın insanın kalbine nasıl erişip onu daha büyük bir güce güvenebileceğini hatırlatıyor? Sadık kullarının ona güvenebileceğini nasıl hatırlatıyor? Vetra yanlış yoldaydı. Onun çalışması dini değil, kafirlikti. Tanrı'nın yaratılışı bir deney tüpüne konup dünyaya gösterilemez. Bu Tanrı'yı övmez, küçültür. Kamerlengo şimdi şeytani bir sesle kendi vücudunu tırmalıyordu. Ve bu yüzden Leonardo Vetra'yı öldürttün. Kilise için, insanlık için, onun çılgınlığından kurtarmak için. İnsan, yaratılışın gücünü elinde tutmaya hazır değil. Deney tüpündeki bir tanrı mı? tüm şehri havaya uçuracak bir sıvı damlası mı durdurulması gerekiyordu? Kamerlingo birden sustu. Başını çevirip ateşe bakıyordu. Seçeneklerini hesaplıyor olmalıydı. Kohler silahını hizaladı. İtiraf ettin. Kaçışın yok. Kamerlingo kederle güldü. Anlamıyor musun? Kurtuluş günahlarını itiraf etmektir. Kapıya baktı. Tanrı senden taraf olduğunda senin gibi adamların anlayamayacağı seçeneklerin var demektir. Kelimeleri henüz karşı tarafa ulaşmadan Kamerlingo cübbesini ensesinden tuttu ve yırtarak açtı. Çıplak göğsü meydana çıkmıştı. Yerinden sıçrayan Kohler'in şaşırdığı anlaşılıyordu. Ne yapıyorsun? Kamerlingo cevap vermedi. Arkasında şömineye doğru geri adım attı ve parlayan küllerin arasından bir nesne çıkardı. Silahını elinden bırakmayan Kohler, dur dedi, ne yapıyorsun? Kamerlingo yüzünü döndüğünde elinde sıcak, kırmızı bir nesne tutuyordu. Illuminati elması. Adamın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bunu tek başıma yapmayı planlıyorum. Sesi vahşi bir şiddetle köpürüyordu. Ama şimdi seni buraya Tanrı'nın gönderdiğini anlıyorum. Benim kurtuluşum sensin. Kohler tepki veremeden Kamerlingo gözlerini kapayarak sırtını geriye verdi ve sıcak kırmızı damgayı göğsünün ortasına yapıştırdı. İtinden cızırtılar yükseldi. Meryem Ana, kutsanmış anne, oğlunu kucakla diye acıyla figan ediyordu. Şimdi ekrana Kohler girmiş tuhaf biçimde ayakları üstünde dururken elindeki silah sallanıyordu. Kamerlingo daha yüksek sesle bağırırken fiziksel şokun etkisiyle sendeliyordu. Damgayı Kohler'in ayaklarının dibine fırlattı. Ardından peder yere yığılarak ıstırapla kıvranmaya başladı. Bundan sonra olanlar bulanıktı. İsviçreli muhafızlar odaya dalarken ekrana büyük bir telaş yansımıştı. Silah sesi duyuldu. Kohler göğsünü tutarak geriye savrulmuştu. Kanlar içinde tekerlekli iskemlesine düştü. Muhafızlarının Kohler'e ateş etmesini engellemeye çalışan Roger, "Hayır!" diye bağırdı. Hala acıyla kıvranan Kamerlingo, yerde yuvarlanarak parmağını Roger'a doğrulttu. "İllüminatili!" Ona doğru koşan Roger, "Seni alçak herif!" diye bağırdı. "Seni sofu, her!" Jartrand 3 kurşunla onu yere serdi. Roger'ın ölü bedeni yere kapaklanmıştı. Ardından muhafızlar yaralı Kamerlingo'nun etrafında toplandılar. Onlar aceleyle üstünü örtmeye çalışırlarken kamera, tekerlekli iskemlenin yanında diz çökerek damgaya bakan şaşkın Robert Langdon'u çekiyordu. Sonra film karesi şiddetle sallanmaya başladı. Bilinci yerine gelen Kohler, tekerlekli iskemlesinin kol altındaki yuvasından minik kamerayı sökmeye çalışıyordu. Sonra kamerayı Langdon'a uzatmaya çalıştı. "Ve ver!" diye yutkundu Kohler. "Bunu medyaya ve ver!" Ardından ekran karardı. 130. Kamerlingo merak perdesinin ve adrenalinin düştüğünü hissediyordu. İsviçreli muhafızlar papalık merdivenlerinden Sistine Şapeli'ne gitmesine yardımcı olurlarken, San Pietro meydanından gelen şarkı seslerini duyan Kamerlingo, engellerin kalktığını anlamıştı. "Grazia, Dio." Güç vermesi için dua etmişti ve Tanrı bunu ona sağlamıştı. Şüpheye düştüğü anlarda Tanrı onunla konuşmuştu. Tanrı ona, "Senin kutsal bir görevin var," demişti. "Sana güç vereceğim." Tanrı'nın verdiği güce rağmen Kamerlingo, izlediği yolun doğruluğundan şüpheye düşerek korkuya kapılmıştı. Tanrı, "Eğer sen değilsen," diyerek kamçılamıştı onu. "O zaman kim? Eğer şimdi değilse, ne zaman? Eğer bu yolla değilse, nasıl?" Tanrı ona tüm insanlığı İsa'nın kurtardığını hatırlatmıştı. Onları kendi umarsızlıklarından kurtarmıştı. İsa, onların gözünü 2 fitille açmıştı. Dehşet ve ümit. Çarmıha gerilme ve yeniden dirilme. Dünyayı değiştirmişti. Ama bu binlerce yıl önceydi. Zaman mucizeyi yıpratmıştı. Sahte putlarına geri dönmüşlerdi. Tekno tanrılar ve aklın mucizeleri. Peki ya kalbin mucizeleri? Kamerlingo tanrıya sıkça insanları yeniden nasıl inandıracağının yolunu göstermesi için dua ederdi. Ama tanrı sessiz kalmıştı. Ama Kamerlingo en derin karanlığa düştüğünde tanrı yanına koşmuştu. Ah, o gecenin dehşeti. Kamerlingo hala yırtık pırtık pijamaları içinde az önce öğrendiği gerçeğin verdiği acıyı ruhundan söküp atmaya çalışırken kendi vücudunu tırmalayarak yerde yattığını hatırlayabiliyordu. Olamaz diye bağırmıştı ama olduğunu biliyordu. İhanetin acısı cehennem alevleri gibi canını yakıyordu. Onu yanına alan psikopos, ona babalık eden adam, papalığa yükselirken Kamerlingo'nun yanında durduğu din adamı, bir sahtekardı, bir günahkar. Tanrı'nın bile affedeceğinden şüphe duyduğu, son derece hain bir konuda tüm dünyaya yalan söylemişti. Kamerlingo papaya, "Yemeğinin!" diye haykırmıştı. "Tanrı'ya ettiğin yemeğini bozdun. Herkesten önce sen." Papa izah etmeye çalışmış fakat Kamerlingo dinleyememişti. San Pietro'nun mezarı önündeki soğuk toprakta kanlar içinde tek başına yatana kadar, koridorda gözü kapalı sendeleyerek koşmuş, kusmuş, kendi bedenini tırmalamıştı. "Meryem Ana, ne yapacağım?" İşte o acı ve ihanet anında Kamerlingo ümitleri tükenmiş bir halde nekropoliste yatıp bu inançsız dünyadan kendini alması için dua ederken Tanrı imdadına yetişmişti. Kafasının içindeki ses gök gürlemesi gibi yankılanıyordu. Tanrı'ya hizmet etmek için yemin ettin mi? Kamerlengo, evet diye haykırmıştı. Tanrın için ölür müsün? Evet, beni şimdi yanına al. Kilisen için ölür müsün? Evet, lütfen kurtar beni. Peki ama, insanlık için ölür müsün? O sessizlik anında kamerlengo bir boşluğa yuvarlandığını hissetti. Daha derine, daha hızlı düşüyor, kendini tutamıyordu. Ama yine de cevabı biliyordu. Her zaman bilmişti. Çılgınlığın eşiğinde evet diye bağırdı. İnsanlık için ölürüm. Oğlun gibi ben de onlar için ölürüm. Kamerlengo saatler sonra bile hala titreyerek yerde yatıyordu. Annesinin yüzünü gördü. Tanrı'nın senin için planları var diyordu. Kamerlengo kendini çılgınlığa daha da kaptırmıştı. Sonra yeniden Tanrı konuşmaya başladı. Bu kez sessizce. Ama kamerlengo anlıyordu. İnançlarını yeniden pekiştir. Ben değilsem o zaman kim? Şimdi değilse ne zaman? Muhafızlar Sistine Şapeli kapısının sürgülerini açarken, kamerlengo Carlo Ventresca damarlarında akan gücü hissetmişti. Aynen çocukluğunda olduğu gibi. Tanrı onu seçmişti. Uzun zaman önce. İsteği yerine gelecek. Kamerlengo kendini yeniden doğmuş gibi hissediyordu. İsviçreli muhafızlar göğsünü sarmışlar, onu yıkamışlar ve ona yeni beyaz bir cübbe giydirmişlerdi. Ayrıca yanağı için ona bir de iğne yapmışlardı. Kamerlengo kendisine ağrı kesici vermelerini istememişti. İsa göğe yükselmeden önce 3 gün acı çekti. İlacın sinirlerini etkilediğini hissedebiliyordu. Hızla geri çekilen ağrı dalgaları. Şapele girerken kardinallerin hayretle kendisine bakmalarını şaşırmamıştı. Kendi kendine, Tanrı'ya hayranlıkla saygı duyuyorlar diye hatırlattı kendini. Şahsıma değil, Tanrı'nın benim aracılığımla gerçekleştirdiklerini. Orta koridorda yürürken gördüğü her yüzdeki şaşkınlık ifadesini okuyabiliyordu. Ama yüzlerin yanından geçtikçe gözlerinde başka bir ifade daha olduğunu sezinledi. Bu neydi? Kamerlengo bu gece onu nasıl karşılayacaklarını hayal etmişti. Sevinçle mi? Saygıyla mı? Gözlerine baktığında her iki duygu ifadesine de rastlayamadı. İşte o andan sonra kamerlengo sunağa baktı ve Robert Langdon'ı gördü.